Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heve. Hutbe-i Şamiye'den devam ediyoruz. Üstad Hazretleri'nin 1911'de Şam'da bir hutbede yazdığı, anlattığı hakikatları 1950'li yıllarda tekrar üstadımız kaleme alıyor. Adeta hem biraz tevsi dediğimiz genişletme, biraz da zamanın durumuna, vaziyetine göre tekrar kaleme alıyor. Burada alemi İslam'ın geri kalış sebeplerini 6 maddede üstadımız sıralıyor. Birincisi ümitsizliğin, yesin, hayat bulup dirilmesi içimizde. Yani içimizde artık ümit varlık değil, tamamıyla ümitsizlik hakim olduğu için bir hastalık olarak içimizi adeta kemirmiş, mahvetmiş, perişan etmiş. İkincisi sıdkın, doğruluğun hayatı içtimaiyemizde, hayatı siyasiyemizde ölmesi. Doğruluğun öldüğü yerlerde de müspet hiçbir iş yapılmaz diye ikinci bir hastalık olarak üstadımız bunu anlatıyor. Üçüncüsü adavete muhabbet, düşmanlığa sevgi duymak dediğimiz bir hastalığımız daha maalesef o zamanlarda zuhur etmiş. Dolayısıyla düşmanlığa sevgi duyan bir insanın ya da bir toplumun müspet iş yapması beklenemez. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz olmaz diye Üstad Hazretleri onu anlatıyor. Dördüncüsü ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bugün okuyacağımız ders bu olduğu için onun içine girmiyorum. Beşincisi çeşit çeşit sari hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Bu da beşinci hastalık. Diktatörlük dediğimiz bir hastalık. İçimize girmiş. Oysa Müslümanlık, İslamiyet bize meşvereti emrediyor. Beraber hareket etmeyi, beraber karar almayı emrettiği halde maalesef diktatörlük ve istibdat hakim olmuş. Böyle bir ortamda da müspet hiçbir iş yapılmaz. Bu da ayrı bir hastalık. İçimize zuhur etmiş. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. Bizim sahip olduğumuz himmetimiz var, kuvvetimiz var, kıymetimiz var. Eskiden namus-u İslamiye'ye sarf edilen bu himmet maalesef şahsi himmetimize, şahsi menfaatimize hasretmeye odaklanmaya başlamışız. Bu da ayrı bir hastalık olmuş. Müminlerin birbirlerinden iftirak etmesine, ayrılmasına vesile olmuş. Üstad Hazretleri manevi bir hekim gibi, manevi bir hekim olarak bu altı hastalığı peş peşe sıraladıktan sonra mualecenin esaslarını yani tedavinin esaslarını da veriyor altı kelimede. Bu altı kelimeyi de meşhur Şam hutbesinde üstadımız sıraladıktan sonra hutbeyi bu manada bırakıyor, bitiriyor. Biz de bugün inşallah Allah izin verirse dördüncü kelimeyi, beşinci kelimeyi inşallah beraber okuyacağız. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek gibi bir hastalığa girmiş alem-i İslam. Nedir bunlar? Bunları bir konuşalım. Tedavisi nedir? Bunları müzakere edelim, mütalaa edelim. Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın diye de Cenab-ı Hakk'a yalvaralım inşallah. Beşinci kelime, meşveret-i şer'iyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Eskiden insanlar yalnız yaşayabiliyordu. Kim bu hatayı yaptı? Ahmet, Mehmet, Ali, Veli denebiliyordu. Ama şimdi nereye mensupsa onun hatası ve güzellikleri mensup olduğu şahs-ı maneviye atfedilebiliyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı, hikmeti şudur. Bir insanın bu zamanda seyyiyesi, kötülüğü bir kalmıyor, yüze bine çıkabiliyor. Yine bu zamanda bir insanın hasenesi, güzellikleri bir de sadece zatında, şahsında kalmıyor, bine, yüz binlere ulaşabiliyor. Bunun sırrı nedir? Okuyoruz. Hürriyeti şer'iye ile meşvereti meşru'a hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Şimdi biz burada hakiki milliyet derken, belki de misal diyorum, Türkiye'de bazıları Türkler anlayabilir. Hakiki milliyetimizin hakimiyeti. Yani artık Türkler buranın hakimidir. Mesela Arabistan'da olsa artık Araplar buranın hakimi diye anlayabiliyor kitapta. İzahını üstadımızdan soruyoruz. Hakiki milliyetimizin hakim olması ne demek? Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyettir. Dolayısıyla bu ülkede, şu vatanda ya da İslam cemaatlerinde, İslam cumhuriyetlerinde, ülkelerinde hakiki milliyetimizin hakim olmasından maksat İslamiyetin, Kur'an'ın, sünnet-i Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hakim olmasıdır. Burada baktınız mı, her bir yerden, her bir sohbetten, adeta her bir faaliyetten o güzelim kokuyu almak mümkündür. İslamiyet burada hakimdir diye. Belirli bir ırk ya da belli bir milliyetin hakim olması anlamında kullanılmaz bu. Tekrar okuyorum. Hürriyet-i şer'iye ile, şeriata uygun olan hürriyet ile, meşvereti meşru'a, yine meşru olan, şeriata uygun olan meşveretin, hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Bu meşveret ve bu hürriyet, hakiki milliyetimizin hakim olduğunu gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyettir. Ve hilafeti Osmaniye, Osmanlı'daki hilafet, halifelik ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kal'ası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kal'ay kutsiyesinin nöbettarlarıdırlar. Şimdi arkadaşlar, şu İslam kalesini adeta muhafaza eden iki muazzam ordu var. Birisi Arap kardeşlerimiz, birisi Türk kardeşlerimiz. Bütün küçük unsurlar da bunların aralarında serpiştirilmiş küçük küçücük ordulardır. Şimdi iki büyük ordu birbirine girdi mi, bu kadeyi kim muhafaza edecek? Ya da Allah böyle bir orduya nusret verir mi? Muhafaza eder mi? İşte bizim dışımızdaki ehli küfür bu meseleyi iyice çözmüş. Birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler. Araplarla Türkleri birbirine düşürdükten sonra Osmanlı'yı ve dolayısıyla İslam'ı parçalamak onlar için artık zor olmamıştır. Tarih şahittir ki Müslümanlar, İslam orduları savaş meydanında çok az mağlup olmuşlardır. Yine tarih şahittir ki savaş meydanında Müslüman orduları yenemeyen gayrimüslimler başka bir vakitte onları birbirine düşürmek suretiyle çok güzel bir şekilde yenmişlerdir. Tarihten buna binler değil, yüz binler küçük büyük örnekler vermek mümkündür. Şimdi burada üstadımız kendisi Kürt milliyetine mensup bir fert olarak çıkıyor ve hakkı ehline, sahibine teslim ediyor. İslam'ın bir kalesi var ve bu İslamiyet kalesinin iki muhafız ordusu var, iki büyük muhafız ordusu var. Bunlardan birisi Arap, birisi de Türk. Bu iki Müslüman ordu birbirlerine dayanarak, omuz omuza el ele vererek ne yapmışlar? o kal'a-i kutsiyeyi muhafaza etmişler, nöbettarlık yapmışlardır. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla, bu kutsi İslamiyet milliyetinin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Eğer milliyetimiz sadece Türklük olsa, Araplık olsa, Kürtlük olsa ya da herhangi bir milliyet olsa, o zaman o milliyette sadece mensup olan Müslim ya da gayrimüslim fertler olabilir. Oysa bunu iyice bir analiz etmek lazım. Bizim milliyetimizin esası İslamiyet ise, İslamiyet'e mensup olan fertler o milliyetin fertleridir. Dolayısıyla buna göre gayrimüslim öz kardeşimiz olsa bu milliyetten ayrıdır ve çok uzak görmediğimiz farklı milletlere sahip olan insanlar İslamiyet milliyetine dahil birer fert ise bunlar bizim kardeşlerimizdir. Bu Kur'ani hissi anladığımız vakit bu dersin de anlaşılması söz konusu olacak. Yoksa anlamak mümkün değil. Tekrar okuyorum. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Bir aşiret var mesela, A aşireti. A aşiretine mensup olan şahıslardan birisi iyilik yapsa bütün aşiret ondan istifade ederken, aynı aşirete mensup olan birisi kötülük yaparsa bütün aşiret ondan müttehem olur, mesul olur. Dolayısıyla biz İslamiyet milliyetine, dünyada gelmiş geçmiş bütün milletlerin içerisinde en şerefli milliyete sahip olan İslamiyet milliyetine mensup birisi olarak attığımız adımların her birisini tartarak atmamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız yanlışlıklar kime mal olacak belli. Bunun için çok daha ciddi çalışmak icap ediyor. Çünkü zaten zatında şerefli olan İslamiyet milliyetine biz de kendi çapımıza göre katkı sağlamış oluruz ki bunun mükafatını ancak Sultan-ı Kainat Allah verir. Ve bunun mükafatı olarak ancak ahirette verilecek rızayı hak namına cennettir, saati ebediyedir. Dünyadaki mükafat onun yanında çok küçük kalır. Şimdi tekrar okuyorum arkadaşlar. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla, irtibat telleriyle umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi, aşiretin fertleri gibi İslam taifeleri de, milletleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile mürtebit alakadar olur. Yani o ne olur? Türk, Kürt, Arap, Çerkez, aklımıza gelen bütün şeyler, Laz mesela, bütün bunların hepsi adeta bir fert gibi o aşiretin neyi olacak? Uzvu olacak. Vücut olarak düşünsek İslamiyet'i, birisi göz gibi, birisi dil gibi, birisi el gibi, birisi ayak gibi, birisi beyin gibi faaliyet göstermiş olacak. Dolayısıyla gözün ya da dilin ya da elin ya da ayağın yaptığı bir güzellik, bütün vücudunun hesabına geçtiği gibi, böyle bir İslamiyet milliyetine mensup olan bir kavim, bir millet ya da bir fert, iyilik yaptığı vakit iyiliği bütün bu İslam vücudunun hesabına geçmiş olacak. Mesela birisi farz edelim ki boksördür mesela. Eliyle vuruyor değil mi? Eliyle vurup da karşıdaki insanı yendiği vakit ne diyorlar? Bu adamın eli yendi demezler değil mi? Bu adam yendi denir. Ya da ayağıyla futbol oynayan bir adam güzel bir gol atsa mesela, bu adamın ayağı gol attı denmez. Filan adam gol attı ve kendi takımının şerefini yükseltmiş olur. Burada da hangi millet iyilik yaparsa, güzellik yaparsa kimin hesabına geçecek? İslamiyet milliyetinin hesabına geçecek. Evet. Birbirine manen, lüzum olsa maddeden yardım eder. Arkadaşlar, şu anda dünya üzerinde Müslüman ülkelerin ve fertlerin ellerindeki maddi sermaye güzel bir şekilde kullanılmış olsa, İslamiyet namına hesabına kullanmış olsa, İslamiyet'in ve İslamiyet fertlerinin ve milletlerinin yapacağı işler çok daha farklı olur. Niye yapamıyoruz? Ehli İslam'ı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmiyoruz. Bundan mahrumuz. Onun için böyle bir mağduriyete ve mağlubiyete kendi elimizde girmiş oluyoruz. Manen de yardım edebilir. Bunu niye yapmıyoruz? Çünkü yardım etmeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Onlar ayrı, biz ayrıyız gibi bir hissin içerisine girmişiz. Güya bütün İslam taifeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. İslam taifelerinin tamamı nurani bir silsile ile birbirine bağlı olur. Çünkü arkadaşlar, şimdi Uhuvvet-i Risalesini bir hatırlayalım. Her birimizin halıkı birdir diyor, değil mi üstadımız? Rezzakı birdir. Ondan sonra mabudu birdir. Kaça kadar bir? Cevşende bulunan Esma-i İlahi adınca birliğimiz var. Bakın bu birlik rabıtaları bizi birbirimize ne yaptı? Rabt etti. Peygamberimiz bir aleyhissalatü vesselam. Kitabımız bir Kur'an-ı Kerim. Kıblemiz bir, Kabe'miz bir, dinimiz bir, Fatiha'mız bir ilahir. Bütün bunlar bizi birbirimize rapt eden muazzam unsurlardır. Bütün bunları bir tarafa bırakıp başkalarından yardım dilemek ya da başkalarına bel bağlamaya çalışmak bu dersin zıddına hareket etmektir ki tokadını da maalesef biz yiyoruz. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese o aşiretin bütün efratları o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Aşiretten birisini öldürse, bir hata işlese, karşıdaki aşiret nazarında bütün bu aşiretin fertleri ne olur? Müttehem olur, düşman olur. Enteresandır, özellikle bizim doğuda bu his çok daha fazla. Filanlar bizden adam öldürdü diye, bunların hepsi kendi nazarlarında düşman oluyor. Onun için bir insanın seyyiyesi bir kalmıyor. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet bir adamı öldürdü. Nefislerine mağlup oldu. Dövüşler birisini öldürdü. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. Çok enteresan. Mesela Güney Kore'yi bir hatırlayalım. Kuzey Kore, komünist bir ülke. Güney'e saldırıp onları yok edecekler. Daha sonra bazı ülkeler, sağduyulu ülkeler toplanıyorlar. NATO bünyesi altında bir ordu teşekkül ettiriyorlar ve gönderiyorlar. Bunların içerisinde de bir şube de Türkiye'den giden küçük bir birim. Küçük birim derken 70 milyona göre küçük bir birim. Oraya gidip de muvaffak oldular mı? Evet. Muzaffer oldular mı? Evet. Başarıdan başarıya koştular mı? Evet. Güney Kore'den birisi, Türklerden birisini gördü mü? Ya buna muhatap olanlar anlatıyor. Ayrı bir muhabbet ve hürmet gösteriyorlar. Siz var ya, bizi kurtarmışsınız. Ya sizden o zaman daha doğmamışsınız. 1950'de adam 20 yaşında bir adam. Olsun. Bu milletin şahsı manevisi var. Siz de şahsı manevisiniz. Sizden gelenler buraya şöyle bir iyilik yaptılar. Dolayısıyla biz size minnettarız. Bakın şimdi. Pakistanlılar Türkleri çok seviyormuş. Niye seviyorsunuz? Çünkü siz bizim Müslüman olmamıza vesile oldunuz. Zaten sen Müslümansın. Öyle ama biz bir milletiz. Bu milletin şahsı manevisi olarak düşünüyoruz. 1100-1200 sene evvel sizin ecdadınız bizim ecdadımıza İslamiyet'i anlattı ve İslamiyet'e girmemize vesile oldunuz. Onun için millet olarak biz sizi çok seviyoruz. Size minnettarlığımız var. O işi yapan belki küçük bir zümre ama netice milliyet olarak bize mensup olduklarından ve biz onlara mensup olduğumuzdan dolayı o iyiliği biz yapmışız gibi ne yapıyoruz? Mükafat görebiliyoruz. Aynı şekilde kötülük de öyle. Evet. Onun için bir adım atarken çok düşünmek lazım. İnsafsız bir nazar var, onu da anlatayım. Hepimiz bu hizmete girmeden evvelki vaziyetimizi iyi biliyoruz. Mesela diyelim ki bir fert olarak benim kusurlarım fevkalade fazla. Geldik bu kitapları okumaya, bu cemaate muhatap olmaya, Üstad Bedünnesir'in rahle-i tedrisine girmeye, onun edebiyle, ahlakıyla ahlaklanmaya başladık. Cenab-ı Hak ahlakımızı artırsın, inkişaf ettirsin. Ondan sonra da bir güzellik yapsak, enteresan bir nazar var. Bir güzellik yapsak bu derslerden aldığımız ders veçile, Birisi diyor ki ya filana bak maşallah falan, ne iyi bir insan, ne ahlaklı bir insan deyip bütün cemaatin güzelliğini bir tek fert olarak gösteriyor. Yani aslında filan cemaat, filan grup şöyle ahlaklı bir gruptur demesi lazımken ne yapıyor? Bütün 100 binlik güzelliği bir tek ferde indiriyor. Aynı ben, kendimden kaynaklanan ve bu derslerden hiçbir şekilde kaynaklanmayan bir hatayı yaptığım vakit, adam demesi gerekirken filan böyle yaptı diye ne yapıyor? Benim seyyiyemi birden 100 bine çıkarıyor. Süleymancılar var ya böyle böyle. Nurcular var ya böyle böyle. Tarikatçılar var ya böyle. Allah Allah. Ya niye tarikatçılar diyorsun? Niye Süleymancılar diyorsun? Niye Nurcular diyorsun? Sen bunu Ahmet de, Mehmet de, kim yapmışsa, Hasan de, Hüseyin de, neyse yani. O da ayrı bir şey. Onun için madem ki böyle insafsız bir nazar var şu anda cemiyette, bir insanın yaptığı hata bütün cemaatine ve mensup olduğu milliyetine ya da şahs-ı manevisine atfediliyor, çok ciddi manada düşünmemiz icap ediyor. Çok ciddi manada hassas olmamız icap ediyor. Bu dersin bir cihetle manası bu. İşte bu mezkur hakikat içindir ki, şu yukarıda bahsedilen, zikredilen hakikat içindir ki, bu zamanda, bu cümleyi lütfen dikkat edin, hususan 40-50 sene sonra, 1951, 91 ve 2001'e tekabül ediyor, 40-50 sene sonra, seyyiye fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiye'nin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ne demek? Siz 91'e ve 2001'e ciddi manada dikkat edin. Özellikle tarih veriyor 40-50 sene sonra. O zamanda yapılacak bazı hatalar bütün Müslümanlığı ilgilendirecek. Onlardan dolayı bütün Müslümanlar mesul olacak. Bir Müslüman gördüler mi o hadiselerden sonra, 2001 hadisesinden sonra? Müslüman teröristtir demeye başladılar. İslami terör denilen 1400 senedir hiçbir kimsenin söyleyemediği böyle bir zalimane ifadeyi ondan sonra ortaya çıkarma başladılar. İslami terör. Şimdi bunu da analiz etmek lazım. İslami terör diye bir şey olur mu? İslamiyet'in küfürden sonra en fazla lanetlediği şey terördür. İslamiyet hırsızlığı yasaklamış. Bir Müslüman nefsine mağlup olup hırsızlık yaparsa İslami hırsızlık denebilir mi? Bir Müslüman nefsine uyup yalan söylerse İslami yalan denebilir mi? İslamiyet yalana karşı, hırsızlığa karşı. Aynı şekilde İslamiyet terörizme karşıdır. Bir Müslüman kendi nefsine mağlup olup terörist olursa, teröristlik yaparsa İslami terör, terörizm gibi ifade kullanması ne derece hakka, hakikate uygun? Onu da herkesin insafına havale etmek icap ediyor. Ama buna sebebiyet veren kim? Bir cihette de biziz. Mensup olduğumuz İslamiyet dinine bağlı olduğumuzu ve Kur'an'a uygun bir hayat tarzı yaşamamız gerektiğini biraz da dikkate almak icap ediyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yani biz bir cihetle Allah'ın huzurunda bütün Müslümanlığın yüzünü ak eden fiiller işleyebilecek haldeyken, bütün Müslümanların da yüzünü karaya çevirecek bazı fiiller işleyebiliyoruz. Karaya çevirmeyiz de, fakat bizim fiillerimiz bazıların nezdinde maalesef öyle yorumlanabilir. İşte Müslümanlar böyledir diye. Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslümin. Böyle özür beyan etmeyiniz. Böyle özür beyan etmeyiniz. Ki biz zarar vermiyoruz, fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz. Böyle bir özür sakın beyan etmeyiniz ki biz menfaat vermeye gücümüz yok demeyiniz. Onun için özrümüz var demeyiniz. Bu özrünüz makbul değildir. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve İttihad-ı İslam ile Milliyet-i Hakikiye-i İslamiye ile gayrete gelmediğinizden sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Herkesin arkadaşlar şu İslamiyet binasında yapabileceği bir iş var. Kimse kendisini küçük görmesin ya da hiç kimse İslam namına yapılan hiçbir faaliyeti küçümsemesin. Filan cemaat, filan grup, onlar zaten hiçbir şey yaptıkları yok gibi bir ifade büyük bir zulüm olur. Ya da biz, benden bir şey gelmez, benim zaten kuvvetim belli, etim budum belli gibi ifadelerle kendimizi bu manada sıyırmaya çalışmayalım. Her insanın yapabileceği bir şey var. Tüccar bir insan doğru İslamiyetle tüccarlık yapsa İslamiyet'e hizmet eder. İşte Müslüman bir tüccar böyle olur dedirttik mi hizmetlerin büyükleri burada olabilir. Müslüman bir öğretmen talebelerine doğru İslamiyet'e nasıl girilebilir, doğru İslamiyet nasıl uygulanabilir diye güzel bir şekilde fiiliyle gösterse çok büyük hizmet edebilir. Doğru bir mühendis, doğru bir işçi, doğru bir memur İslamiyet'ten aldığı güzellikleri hayatını aksettirebilirse çok güzel bir şekilde İslamiyet'e hizmet edebilir. Bununla alakalı izin verirseniz bir misal vermek istiyorum. Endonezya'nın Müslüman olmasına vesile olan tarihi bir hadise var ki hepiniz biliyorsunuz, meşhurdur. Bir Müslüman tüccar Java Adaları dediğimiz Endonezya'ya gidiyor ve kendisi orada ticaretini yapıyor. Kendisi doğru bir Müslüman olarak hareketini, hayatını ona göre tanzim ediyor. Yanına da bir tane kalfa almış, o da kendisine yardım ediyor. Kendisine gelip diyor ki, efendim diyor, filan kumaşı diyor, şu kadara sattık diyor. 10 akçeye mesela. Diyor ki ama diyor, bunun fiyatı 5 akçeydi diyor. Niye 10 liraya sattın 10 akçeye? Diyor ki efendim diyor, bizim burada diyor serbest piyasa var diyor. Bu adam da oranın yerlisi. Onun için diyor, alan razı, satan razı. Ve o noktada problem yok. Hayır diyor. O adamı bulabilir misin bana? Evet bulabilirim. Bu çeşitli şekillerde anlatılıyor. Ama en azından ortak bir nokta var. O adamı diyor git bana bul da getir diyor. Endonezya şu anda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. 250 milyon kadar orada Müslüman var arkadaşlar. Ve bunların Müslüman olmalarına vesile olan zahiri sebebi anlatıyorum. 5 akçe fazla kumaşı satmış diye adamı bulduruyor. Adama diyor ki kardeşim hakkını helal et. Ben burada yanlış bir şekilde bu kumaşın sana satıldığı kanaatinde olduğum için sana paranı iade etmek mecburiyeti hissediyorum. Yoksa mesul olurum. Mesul ne demek? Hakkını helal et ne demek? İlk defa duyuyorlar bunlar. Parasını verip gönderdikten sonra bu adam her yerde bunu anlatmaya başlıyor. Kalplerde tesir halk eden Cenab-ı Hak değil mi? Evet. Sana göre küçük bir fiil gibi geliyor ama Allah'ın yanında büyük bir hadisedir arkadaşlar. Cenab-ı Hak da o hadiseyi büyütüyor. O tohumu adeta her tarafa neşrettiriyor. Daha sonra bu fiil, bu yapılan iş ta kralın kulağına kadar gidiyor ve kral da bunu çağırıyor, durumu soruyor, o da anlatıyor. Ben Müslüman olduğum için, Allah'tan korktuğum için, Allah'ın hükümlerini uygulamak mecburiyetinde olduğum için böyle yaptım deyince ilk olarak kral, sonra yanındakiler, sonra da dalga dalga bütün millet Müslüman oluyor. Dolayısıyla ben İslamiyet'e fayda veremem. Benim ne var ki, ne yapabilirim ki gibi bir ifadeden Üstadım diyor ki özrünüz makbul değildir. Herkesin kendisine göre yapabileceği hayırlı işler vardır. İslamiyet'e icra edebileceği, yapabileceği hizmetler mevcuttur. İşte seyyiye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalmaz. İyilik yaptın mı sadece sana kalmaz. Endonezya misali anlaşılabilir. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen faide verebilir. Hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendi tembellik döşeğine atılmak zamanı değil. Neme lazım? Benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Benim hiçbir şekilde bir kuvvetim, kudretim yoktur demek zamanı değildir. Herkesin şu İslam hizmeti içerisinde yapabileceği küçük ya da büyük, cüz'i ya da külli muhakkak bir şeyler vardır. Biz herhangi birisine ya sen böyle bir şey yapabilirsin, niye yapıyorsun demem mecburiyetinde, selahiyetinde değiliz. Ama herkes kendisini iyi bilir. Bazıları maddi olarak, bazıları manevi olarak, bazıları ilmi olarak, bazıları teknik olarak, bazıları doğru yaşamak suretiyle ilahir yapabilecek hizmetlerimiz muhakkak mevcuttur. Şu anda buraya, bu derse bile gelmek şu İslami inşallah hizmetin inkişafına bir kuvvettir, bir destektir. Bu da bir şey yapmaktır yani. Evimize de oturabilirdik, televizyon da seyredebilirdik. Ama böyle bir yere gelmek, böyle bir şahsmanın içerisinde bulunmak da inşallah İslamiyet'in hizmetlerine vesile olmaktır, fayda vermektir, destek olmaktır yani. Ey bu camideki kardeşlerim, Cami Emevi Şam'da ve 40-50 sene sonraki Alemi İslam Mescidi Kebir'indeki ihvanlarım, ben bu ders makamına çıkmadım ki size nasihat edeyim. Üstadın tevazusu da kendisine yakışacak şekilde. Ben buraya çıkmadım ki size nasihat edeyim. Peki niye çıktın? Belki buraya çıktım, sizden hakkımızı dava ediyorum. Sizden hakkımızı davet ediyoruz. Ne hakkın var? Okuyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Demek ki arkadaşlar burada bir şey daha anlıyoruz. Büyüklerin büyüklüklerine yakışacak şekilde davranmamaları küçükleri sıkıntıya düşürebilir. Ben şahsen bu cümleden böyle anlıyorum. Büyükler, Arap ve Türkler, büyüklüklerine yakışacak şekilde bir ittifaka girmediklerinden dolayı hem hayat-ı maddiyemize hem hayat-ı maneviyemize zarar veriyorsunuz diyor. Küçük bir milliyete sahip olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Bakın tekrar okuyayım burayı. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüz ile biz biçare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Enteresan. Siz böyle yaptıkça, tembellik ettikçe küçük taifeler hükmünde olan bizler zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. Cenab-ı Hak Arap kardeşlerimize de intibah nasip eylesin inşallah. Oraya doğru bir gidiş var inşallah, öyle görünüyor. Üstadımız da müjdeyi vermiş hadislere, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine inşallah. Yaptığı talebeliğe bir mükafat olarak Cenab-ı Hak nasip etmiş o hisleri. Biz inanıyoruz ki inşallah Arap kardeşlerimiz tekrar eski intibahlarına ve satvetlerine tekrar kavuşacaklar inşallah. En evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum Araplar. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Arapların da kıymeti, Türklerin de kıymeti İslamiyet milliyetiyle boyandıklarındandır. Yoksa Arapların İslamiyet'ten evvelki halleri meşhurdur. Türklerin de İslamiyet'ten evvelki halleri gayet meşhurdur. Bunu tarihçiler çok iyi biliyor, okuyanlar da gayet iyi biliyor. Ayrıntıya fazla girmeye gerek yok. Baldırı çıplak Araplar meşhurmuş bu tabir orada. Ondan sonra da Türklerin İslamiyet'ten evvelki vaziyetleri, kahramanlık gibi şeyler tamam ama insanlığa yakışacak fiillerin çoğunu kendileri ifade ediyorlar. Yani Türk milletine mensup olan tarihçiler, doğru tarihçiler ifade ediyorlar ki İslamiyet'te Türkler hakiki satvetlerine ve onların adeta ulaşmaları gereken güzel mertebeye İslamiyet'le ulaştıklarını herkes biliyor ve ifade ediyor. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Tembellik ettiniz mi, günahınız büyüktür. Bunu Türk milleti de böyle, Arap milleti de öyle, Kürtler de öyle. Bir Ahmet olarak, bir Mehmet olarak, bir Hasan Hüseyin olarak hepimiz de öyleyiz. Tembellikle kurtulamayız. Mesuliyetimiz büyüktür. Vücudumuzda herhangi bir hücre, bakın 70 trilyon hücreden bir hücre vazifesini terk ederse, nasıl ki insan vücudu zarar görüyor, herhangi bir fert içerisinde bulunduğu sosyal statü diyelim, ya da vaziyeti ya da durumu eğer görmezlikten gelip tembellik ederse, yapması gereken vazifeyi ihmal ederse, bilelim ki onun kadar bir eksiklik, onun kadar bir zarar İslamiyet'e dokunur. Evet. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında, yarısında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiden kuvvetle bekliyoruz. Amerika'daki biliyorsunuz eyalet eyalet hususi kendi işlerinde adeta serbest olan, bağımsız olan eyaletler, ama toplamda Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturuyorlar. Üstad diyor ki İslam devletleri de inşallah, Arap devletleri de inşallah, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi inşallah ileride İslamiyet'in Birleşmiş Milletleri devletleri olarak esarette kalan hakimiyet-i İslamiye'yi tekrar inşallah hürriyetine kavuşturmaya vesile olacaklardır inşallah. İnşallah. Bunların ayak seslerini işliyoruz. Bunların inşallah emarelerini görüyoruz. Ama çok çalışalım ki hayattayken biz de görmüş olalım. Ama biz görmesek de nesliyatı inşallah görecektir. Bir kıyamet kopmazsa inşallah nesliyatı görecek. Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Zannetmeyiniz ki yani gelin bir siyasi parti kuralım ya da işte devletlerin siyasi partilerini ya da liderlerini toplayalım, şöyle böyle yapalım diye siyasi hislerinizi tahrik ettiğimi zannetmeyiniz. Haşa. Hakikat-ı İslamiye bütün siyasatın fevkinde, bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Yani siyasiler ve siyasi partiler dine hizmetkar olabilir. Yoksa dini kendi siyasi emellerine hiç kimse alet edemez. Hakkı yoktur, haddi değildir. Mesuliyetini ve tokadını hem dünyada hem daha dehşetli ahirette yiyeceklerdir. Onun için siz zannetmeyiniz ki ben buraya çıktım sizin siyasi hislerinizi, damarlarınızı tahrik edeyim diye. Hayır, hayır, hayır. Bütün siyasetler ancak İslamiyet'e hadim olmalı, basamak olmalı. Yoksa onlar İslamiyet'i kendilerine alet edemezler. Özellikle bu hutbe makamını kendilerine alet etmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Evet. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda Heyet-i İçtimaiye-i İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. Şu ifadeye bakın. Bir fabrikayı düşünün. Çok çarkları var fabrikanın. Heyet-i İslamiye'yi, İslami heyetleri, milletleri, grupları, cemaatleri böyle bir fabrikaya benzetiyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti, düzeni bozulur. Arkadaşlar, fabrikayı şuurlu çarklardan farz edelim. Birisi dese ki ben bugün çalışmıyorum. Fabrika çalışır mı? Çalışmaz değil mi? Bir çark dese ki ben diğer çarka bugün savaş ve harp ilan ettim. Fabrika ne olur? Durur ya. Onun için İslami cemaatler, İslami milletler, İslami devletler, İslami gruplar, ben Müslümanım diye iddia edip ortaya çıkan herkes, fert olsun, grup olsun, cemaat olsun, devlet olsun, millet olsun, vazifesini terk ettiği vakit ya da başka bir çarka tecavüz ettiği vakit fabrikanın mihanikiyeti, düzeni sarsılır. Konuşan Bediüzzaman ve kendi tabiriyle konuşan yalnız hakikattır, hakikat-ı Kur'aniyedir, hakikat-ı İslamiyedir. Bunlar vicdandan dökülen ifadeler arkadaşlar. Garaz yok, menfaat yok, düşmanlık, adavet kesinlikle yok. Tamamıyla doğruyu ve hakikati bize gösteriyor. Kur'an'a ayna olmuş yani elhamdülillah. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Birbirinin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Hedefe tam yol ileri demek lazım. Tam yol ileri. Nereye doğru gidiyoruz? Allah'ın rızasına, İttihad-ı İslam'a ve İslam'ın ittihadından sonra bütün insanlığın adalet ve merhamet içerisinde yönetilmesine, iman ve Kur'an hakikatlarıyla barışmasına ve tanışmasına vesile olmaktır hedefimiz. Bismillah deyip yola devam etmek icap ediyor arkadaşlar. Başka şeylere takılmak hedeften bizi uzaklaştırır. Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Bu ifadeyi kulağımızın bir tarafında iyice bir küpe gibi takmak lazım. Bu fert olur, cemaat olur, millet olur, devlet olur. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki, ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymettar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Oturdular birileri, Osmanlı'nın milyonlar kilometrelik, kilometre karelik alanlarını bölüştüler. Vatanlarımızı, ondan sonra ülkelerimizi, devletlerimizi, sahip olduğumuz manevi ahlaklarımızı aldılar. Karşına ne verdiler? Onun bedenine çürük bir fiyat verdiler. Bakın, aldıkları kıymetli şeyler, verdikleri çürük mallar. Çürük bir fiyat. Nedir bu? Görünüşte hürriyet, hakikati ise istibdadı mutlak olan bir esareti şu millete yutturdular. Siz hür oldunuz diye. İstiklaliyetinizi size veriyoruz diye. İfadelere bakın. Bizim milletlerimizi, devletlerimizi, vatanlarımızı alıp bölüştüler. Bize çürük bir fiyat verip yutturdular. Aynen öyle de bu maddi alanda. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan hayat içtimaya temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Öyle duydum. Ben bizzat bir yerde okumadım ama bazı Almanya'daki şirketler demişler ki, yani bizim buradaki millet rüşveti Türklerden öğrendi diye. İnsanın fıtratında rüşvet almak vermek var. Ama demek ki bir sağlam yaşayalım, sağlam çalışalım diye bir kayda oturtmuşlar kendilerine. Müslümanım diyen insanlar gitmişler o manadaki şeyleri. Dolayısıyla doğru fiiller, doğru ahlaklar bizde olması lazım. Müsaadenizle oraya fazla girmiyor ama ittihat noktasında bir şeye gireceğiz. Terakkilerine medar ettiler. Yani onlar güzel ahlaklarımızı alıp terakki ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir mesela. Bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlar da der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Bakın, Avrupa'yı insanlar, gayrimüslim insanlar, Allah'ı ve ahireti hakire tanımayan insanlar ölmekten korkuyorlar. Ama bizim güzel ahlaklarımızı aldılar, ne diyorlar? Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. İslam'a ait olan bir hakikat bu, bir ahlak bu. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlarından çalar. Yani hak dinine mensup olmayan, iman hakikatlarında derinleşmeyen insanların ben ölsem milletim sağ olsun, içinde bir hayat-ı bakiyem vardır ifadesini, değerlendirmesini söylemesi mümkün değil. Ama bizden alıyorlar, onlar yapıyorlar. Peki biz? O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis, fena seciye itibariyle bir hodgam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem, yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. İfadeye bakın. Ben susuzluktan ölsem, bir daha yağmur bu dünyaya inmesin. Ve in mittu açşen, fele nezelel kadr. Münazaratta üstadımız bunu zikrediyor. Ben susuzluktan öldükten sonra bundan sonra bir damla yağmasın. Ben öldükten sonra benden sonra tufan diyen insanlar. Bu ahlak İslam ahlakı mı? Hayır. Üstadımız diyor ki bizdeki güzel sıfatlar bizde revaç bulmadığından bizden darılıp onlara gitmiş. Onlardaki kötü ahlaklar, sıfatlar onlarda fazla müşteri bulmadığından, revaç bulmadığından onlardan darılıp cehaletimizin pazarına getirilmiş. Ve bu tabirleri onlar kullanması gerekirken biz kullanmaya başladık. Eğer görmezsen bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ama biz dindarız. İman zayıf arkadaşlar. İman zayıf olunca, ahiret ve dünya dengesini tam kuramayınca, burada ben öldüm mü bundan sonra bütün insanlar yıkılsın, neme lazım gibi ifadeler maalesef söyleniyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kimin himmeti milleti ise o tek başıyla küçük bir millettir. Burada 6. hastalığın tedavisine üstadımız giriyor. Şu kadarını söyleyelim. Üstadımız münazaratta devamlı doğudaki, şarktaki aşiretler kendisine soru soruyorlar ve üstadımız da cevap veriyor. Sonra diyor ki isterseniz sizinle becaiş yapalım. Yani yer değişelim. Yani ben sahil olayım, siz de mucip olunuz. Ben soru sorayım, siz de cevap veriniz. Diyorlar ki fes'el ve la tecid bihi habira. Sorun, üstada diyorlar. Fakat bizden cevap beklemeyin. Üstad diyor ki Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Kürtlere soruyor bunu. Kürtler kahramandır. Cengaverdir. Hakikaten çok ayrı bir millettir. Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Diyorlar ki hayır, asla olmamış ve olamaz. Soru: neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi? Gözlerini ateşin üzerine koyup gözleri patlayana kadar arkadaşını ve esrarını izhar etmezler bunlar. Halbuki sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa bütün esrarını kanıyla beraber fışkırtarak döker. Şimdi bakın, Kürtler cengaver, Kürtler kahraman, Kürtler gözünü budaktan sakınmayan insanlar. Bir bıçak vurdun mu bütün sırlarını dökmeye başlıyor. Onların beklediği 10 birim bilgi o 100 birim veriyor. Ermeniler korkak insanlar diyorsunuz. Gözlerini patlatana kadar sır vermezler. Paramparça ederler, sır vermezler. Arkadaşını izhar etmiyor, söylemiyor. Bu şecaatçe büyük bir tefavüttür. Sebebi nedir? Onlar diyorlar ki asıl sebebini biz teşhis edemiyoruz. Fakat bu kadar biliriz ki arslanı tilkiye mağlup getirir bir nokta vardır. Ve zerreyi dağ gibi eden bir nokta vardır. Sen vazifeni kaldıramıyoruz. Vücudunu biz bildik, mahiyetini sen şerh et. Üstadımız diyor ki öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınız beş açınız. İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeninin himmeti mecmu-u millettir. Milliyet fikriyle uyanmış bir Ermeninin himmeti mecmu-u millettir. Güya bütün milleti küçülmüş olmuş ya da onun kalbine yerleşmiş. Bin ruhu da olsa kendi milleti için feda etmeye iftihar eder. Kendince yüksek düşündüğü için. Biz öyle miyiz? Biz öyle değiliz. Niye? Çünkü çok sathi, çok küçük düşünüyoruz. Onu da inşallah 6. hastalığın teşhisinde ve tedavisinde inşallah beraber müzakere etmeye çalışacağız. Sübhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.